Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ece Şems'i 4 Ferverdin 1400 Hicri Kameri, 10 Şaban 1442 ve Miladi 24 Mart 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Abbas Karaşçı ile Orta Asya bölgesinde Nevruz Bayramı üzerine yapılan röportaj, Nevruz Dünyası, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset, Siyonist Rejime Karşı Küresel Yaptırım Hareketi ve Kur'an'ı Kur'an'dan Öğrenelim adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketane, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleri de sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, üretimi desteklemek ve engelleri kaldırmak hükümetin önemli bir hedefidir, dedi. Hatipzade, insan haklarını çiğneyen insan hakları iddiasında olamazlar, dedi. Garibabadi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün tutumunun yıkıcı olduğunu bildirirken Amerikan Dışişleri Bakanı nükleer anlaşmaya Avrupalı mevkidaşlarıyla istişare etti. Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi. Putin 2036 yılına kadar Cumhurbaşkanı olarak kalabilecek. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, hükümetin önemli hedefinin üretime desteklemek, İslam İnkılabı rehberine yeni yılda ilgili sloganını yerine getirmek ve engelleri kaldırmak olacağını vurguladı. Muhabirimizin bildiğine göre Ruhani, çarşamba günü hükümet kabinesine yine 1400 yıldaki ilk toplantısında istihdamın hareket etmesi ve fiyatların dengelenmesi için ulusal paranın değerinin artması ve üretimin düşmemesi için üretime çok dikkat etmeliyiz, dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İslam İnkılabı rehberinin vurguladığı üzere bu yıl hem desteklemeyi hem de üretimin önündeki engellerin kaldırılmasına dikkat etmeliyiz ifadesini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kapsamlı ortak eylem planı COEP çerçevesinde karşı tarafların taahhütlerine dönmeleri durumunda İran'ın da taahhütlerine hemen dönebileceğini söyledi. İslam İnkılabı rehberinin de bu yönde defalarca beyanatta bulunduğunu ve bunun karşı tarafın elinden bahanesini aldığını söyleyen Ruhani, karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesinin belli olması durumunda ve bunun gerçek olmasında İran'ın taahhütlerine geri döneceğini belirterek, İran'ın şu an hasarlı hale ilgili bir gündem yaratmak istemediklerini, fakat zamanı geldiğinde ülke yetkililerinin bunu gündeme getireceklerini söyledi. Ruhani'ye göre İran'a verilen zararla ilgili olarak Türkiye yetkilileri bunun zamanında takip edecektir. İran Cumhurbaşkanı, teknoloji ve inovasyon alanında ülkede çok güzel hareketler başladı ve bilgi tabanlı şirketler sağlık sektöründe büyük ilerlemeler kaydetti dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Horasan Rezerve Eyaleti'nin Dogarun sınır kapısında sağlık kurallarına tam olarak uyulmasını övdü. Ruhani, Taybat şehrinin Dogarun sınırındaki Horasan Rezerve Eyaleti'nin Kızılay yetkilileriyle yaptığı video konferansında bu komplekse sınır yolcular için sağlık kurallarının uygulanmasını takdir etti. Ruhani, video konferansında yaptığı açıklamada, İran'ın kuzeydoğu sınırında hem İran halkı hem de aziz komşumuz Afganistan'a hizmet eden Kızılay güçlerine ve aynı zamanda kurtarma hizmeti veren Kızılay ekibine teşekkür etmeliyiz dedi. Horasan Rezerve Eyaleti Kızılay Cemiyeti Müdürü Seyit Müçtaba Ahmedi ise İran Cumhurbaşkanı'na bir rapor sunarak Tıp Bilimleri Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı ile Meşhed'deki Dogarun sınırı ve Şehit Haşim Necat Havalimanı girişlerinde 9720 kişinin sağlık taramasından geçirildiğini söyledi.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Simat Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Lari açıklamada COVID-19 salgınında son 24 saatte 94 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7605 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 62.054'e, vaka sayısının 1.823.317'ye çıktığını aktardı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.874'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyenleri, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.562.709'a ulaştığı bilgisini verdi. Lari, İran'da şu ana kadar 12.284.847 COVID-19 teşhis testinin yapıldığını duyurdu.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Ali Rıza Rezm Hüseyin'i gereksiz engelleri ve yasaları kaldırarak İran'ın üretimini ve endüstriyel büyümesini artırma hedefini açıkladı. Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında konuşan İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Hicri Şemsi geçen yıl sanayi sektöründe %7,5 büyümenin kaydedildiğini, bunun bu yıl daha da artacağını umut etti. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı yılın sloganının da hayata geçirmesine ilişkin olarak şöyle dedi. Bakanlık olarak petrol ve tarım cihadı gibi diğer bakanlıklarla birlikte üretimi arttırmak ve desteklemek için çalışacağız. Rezm Hüseyin'i üretimin önündeki engellerin çoğunun belirlendiğini, bu engellerin listesinin İran İslami Şura Meclisi'ne özellikle ihtisas komisyonlarına mevcut engelleri ve sorunları gözden geçirmek ve ortadan kaldırmak için sunulacağını söyledi. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı ayrıca geçen yıl 10 milyar dolarlık mal ithalatının azaldığını, bunun önemli bir kısmının artan yerli üretimle ilgili olduğunu söyledi.
İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi Daimi Temsilcisi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin batılı ülkelerin İran karşıtı bildirisine tepki göstererek bu konunun istismar edilmesine dair uyarıda bulundu. İsmail Begai Hamene, insan hakları araçlarının kullanımında herhangi bir kısıtlama ve çerçeve bulunmayan bazı ülkeler tarafından insan hakları konseyinin kötü kullanılması konusunda uyarıda bulunurken, bu bildirinin hazırlayıcıları ve destekçileri İran halkının insani haklarını iyileştirme iddiasında bulunamazlar dedi. Begai Hamene, batırıların ikiyüzlü iddiaları insan hakları İran halkına karşı aldıkları davranış ve eylemlerle açık bir çelişki içindedir, dedi. İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi Daimi Temsilcisi, sorumlu ülkelerin insan hakları konseyinin bütünlüğünü ve güvenirliğini korumak için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. İran için özel bir raportör atanmasına da değinen İranlı yetkili, bu durum İran karşıtı eylemlerle dolu uzun bir geçmişe sahip sınırlı sayıda ülke tarafından İnsan Hakları Konseyi'ne dayatılmıştır, dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, insan haklarını çiğneyenlerin insan hakları iddiasında olamayacaklarını, bilakis insan haklarıyla ilgili cinayetleri konusunda hesap vermeleri gerektiğini söyledi. 46. İnsan Hakları Konseyi oturumunda bazı ülkelerin İran aleyhinde bir bildiri yayınlamalarına tepki gösteren Hatipzade, bu kararın zayıf oy oranı ile onaylandığından meşruiyet ve makbuliyete sahip olmadığını söyledi. İran raportörünün yayınladığı raporlarda binlerce İranlı hastanın vefatına, ilaç bulmamalarına ve hayat haklarının ellerinden alındığına işaret edilmediğini ifade eden Hatipzade, son 10 yılda konsey oturumlarında olup bitenin İran aleyhine tek taraflı ithamlardan ibaret olduğunu söyledi. Hatipzade, insan haklarını çiğneyen ülkelerin bu hususta iddiada bulunamayacaklarını belirterek, İran'ın zalimce ambargolar ve baskılara rağmen her zaman vatandaşlarıyla ilgili insan hakları taahhütlerine bağlı olduğunu söyledi.
İran'ın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi ve büyükelçisi Kazim Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün sözlerine tepki göstererek siyasi tutumları, teknik tutumlara, pozisyonlara devam etmek yapıcı değil ve yıkıcıdır dedi. İran'ın yetkili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Gorusi'nin son açıklamalarına tepki göstererek, bu gibi art arda yapılan açıklamalar yalnızca İran ve İranlılar nezdinde ajansa olan güvenin şüpheye düşmesine, dönüşmesine ve olumsuz yönde de etkilere neden olur, dedi. Kazim Garibabadi ayrıca şunları kaydetti. Nükleer anlaşma pek çok sorun ve karmaşayla karşı karşıyadır ve bu kadar garip pozisyonlarla onu daha da çıkınmaz hale getirmeye gerek yok, dedi. Viyana'da uluslararası kuruluşlardaki İran'ın daimi temsilcisi konuların birbiriyle bağlantılı olduğunu ve İran'ın adımlarını ve etkileşimlerini ajans ve genel müdür ile diğer konular dikkate alarak ayarlayacağını vurguladı.
Nükleer anlaşmayı ihlal eden Amerika'nın Dışişleri Bakanı Antony Blinken, nükleer anlaşmanın 3 üyesi Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Dışişleri Bakanları ile nükleer anlaşmaya görüştü. Blinken bu sabah Twitter sayfasında yaptığı açıklamada Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarıyla İran'la imzalanan nükleer anlaşma Rusya ve Çin'le ilgili acil sorunlar konusunda iyi bir istişarede bulunduğunu ileri sürdü. Washington, Trump'ın başkanlığı döneminde 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı olarak çekildi ancak halefi Joe Biden, Amerika'yı anlaşmaya geri getirme arzusunu dile getirmişti. Bununla birlikte şu ana kadar Biden hükümeti anlaşmaya dönmek için hiçbir pratik adım atmadı. İran, Amerika'nın anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve Avrupalı tarafların bu anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmelerinin gecikmesinin ardından nükleer anlaşma çerçevesinde yükümlülüklerini azaltmak için bazı girişimlerde bulunmuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı ordunun düşmanla yüzleşmeye hazır olduğunu söyledi. Tuamiral Habibullah Seyyare bugün İRNA Ajansı'na verdi demişti. Ordu bu yıllarda görevlerini iyi yerine getirmiş ve hazırlığını artırmıştır ve her türlü düşmanla yüzleşmeye hazırdır ve günün tehditlerine göre hareket edecektir dedi. Seyyare, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun performansının çok değerli olarak nitelendirirken, ordu gerektiği tahmini, öngörüyü ve araştırmayı yaptı dedi. Seyyare'ye göre elbette İran İslam Cumhuriyeti ordusu bugün hizmetteki gençlere ve sahip olduğu bilgi birikimiyle İslam devrimine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide her an cevap verecek güçlü bir konumdadır dedi.
AK Parti 7. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde parti genel başkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday gösterildi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldiği salonda oyunu bir nolu sandıkta kullandı. Erdoğan, 7. Olağan Büyük Kongre'de 1428 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti genel başkanlığına yeniden seçildi. Teşekkür konuşmasında Erdoğan, milletimize olan vaatlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştüğü görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüklerini, bu atmosferin oluşmasında da Angela Merkel'in şahsi katkısının önemli bir rol oynadığına inandığını ifade etti. Mevcut durumun Türkiye-AB ilişkilerinin değerini anlamak istemeyen üye ülkeler tarafından bozulmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Avrupa Birliği zirvesine sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinden geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısı ile yansıtmasını beklediğini dile getirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le görüştü. Çavuşoğlu, Blinken'le ilk kez yüz yüze görüşü. Reuters haber ajansının verdiği habere göre Blinken, Çavuşoğlu'na S-400 sistemi çağrısında bulunduğunu, İstanbul Sözleşmesi konusunda ise endişesini beyan ettiğini aktardı. Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanı'na yapılan açıklamaya göre iki bakan NATO ilişkilerinin önemini teyit etti. Amerika tarafının Afganistan'daki barış görüşmeleri toplantısına ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür ettiği belirtildi. İki bakan Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve S-400 anlaşmazlığını da ele aldı. Amerikan Dışişleri Bakanı'na yapılan açıklamada ise Blinken, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemlerini elde tutmama çağrısında bulundu denildi. Blinken'in Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'ne çekilme kararı konusunda da endişe beyan ettiği belirtildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexar Yervov ile dün bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirildiğini ve Suriye'deki saldırılardan ötürü kaygıların iletildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile dün bakanlığımızda bir görüşme yapıldı. Görüşmede ağırlıklı olarak Suriye'deki saldırılar ele alındı. Kaygı ve endişelerimiz iletildi. Hastane saldırısı da vurgulandı. Askeri makamlarımız da benzer kaygıları Rus makamlarına iletti denildi.
Suriye kaynakları Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir cezaevinden bazı IŞİD teröristlerinin kaçtığını bildirdiler. El Alem televizyon kanalına göre biri IŞİD'in önde gelen liderlerinden olan tutuklu 13 IŞİD üyesi terörist Suriye Kürt Demokratik Güçlerinin Kuzeydoğu Deyrezor'daki hapishanesinden kaçtı. 54 ülkeden yaklaşık 5000 IŞİD üyesi GAS grubuna ait cezaevlerinde tutuluyor ve ülkeleri onları kabul etmeyi reddediyor. Öte yandan Suriye ordu güçleri Deyrezor elinin doğu banliyölerindeki tekfirci terörist mevzilerini hedef aldı.
Bahreyn hükümetinin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Filistin halkının haklarının Siyonist rejim tarafından ihlal edilmesini kınamaya yanaşmadı. El Meyaden kararına göre Arap dünyasında ilk kez Bahreyn hükümetinin temsilcisi Siyonist rejimi Filistinlilere yönelik eylemlerini kınayan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi kararı lehine oy vermeyi reddetti.
Ve son haberimiz, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçim ve referandum mevzuatını Rusya anayasasına uygun hale getiren ve mevcut devlet başkanına iki dönem daha adaylık koyma hakkı veren yasa tasarısını kabul etti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, insan hakları Batı'nın İran'a karşı siyasi malzemesi başlığına taşıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bazı batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 46. oturumunda İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde onayladıkları kararname yasal meşruiyetten ve uluslararası makbuliyetten yoksun ve geçersiz bir kararnamedir dedi. Çarşamba günü konu hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin çıkardığı kararname çok zayıf oy oranı ile onaylanmıştır. Üstelik konseyin İran işleriyle ilgili atadığı özel raportörü, raporunda İran'da yüzlerce masum çocuk ve hastanın Batı'nın dayattığı yaptırımların yüzünden gerekli ilaç ve tıbbi teçhizattan mahrum kalarak hayatını kaybettiğine değinmediğini bildirdi. İran karşıtı insan hakları kararnamesi 12 olumsuz, 14 çekimser oya karşı sadece 21 olumlu oyla onaylandı. Bu kararname aslında geçen senede onaylanan kararnamenin aynısıydı. Ve daha çok Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İran İşleri Özel Raportörünün görev süresini uzatmayı amaçlıyordu. Aslında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İran karşıtı kararname çıkaran ülkelerin açıkladıkları tutumları ile uygulamaları arasında açık çelişki ortada. Batılı devletlerin İran İslam Cumhuriyeti'nde insan hakları meselesine tamamen siyasi açıdan yaklaştıkları açık bir gerçektir. Bugün koronavirüs salgını doruk noktasına ulaştığı bir sırada İran'da binlerce vatandaşın Amerikan yaptırımları ve daha da önemlisi Avrupa ülkelerinin de ona eşlik etmesinden ötürü hayat hakkı ve ilaç elde etme hakkının ihlal edilmesi ortadayken Batı insan haklarını savunmaktan söz edemeyeceği kesindir.
Son yıllarda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin bazı üyelere İran İslam Cumhuriyeti'ni mesnetsiz iddialarla suçlamak ve Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün mesnetsiz raporlarını desteklemekle İran'da insan hakları meselesini siyasi yaklaşımlarından sürdürmekte ısrar ediyor. Oysa asıl bu ülkelerin kendileri İran milletinin insan haklarını ihlal ettikleri için hesap vermeleri gerekiyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İran karşıtı insan hakları kararnamesi bu siyasi kararnameye destek veren Avrupa ülkeleri Amerika terör devletinin İran'a dayattığı ilaç ve diğer zaruri ürünlere yaptırımlarına eşlik etmek, İranlı vatandaşlara terör saldırısı düzenleyerek katleden terör örgütlerine destek vermek, Suud rejimine en gelişmiş silahları satarak Yemen milletine karşı cinayetlere ortak olmakla dünyanın en büyük insan hakları ihlalcileri oldukları halde gündeme geliyor. Bu bağlamda İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler binasındaki daimi temsilcisi İsmail Bekay Hamine konu hakkında yaptığı açıklamada, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada gibi bazı ülkeler insan haklarından muhalif ve bağımsız ülkelere karşı siyasi bir malzeme gibi yararlandıklarını ve aynı zamanda Suud rejimine kitle imha silahları satarak Yemen milletine karşı işlenen korkunç cinayetlere ortaklık ettiklerini vurguladı. Batılı devletlerin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı insan hakları alanında siyasi tutumu ve çift standart uygulaması, İran İslam Cumhuriyeti dini yükümlülükleri, anayasaya bağlılığı ve uluslararası yasalara ve konvansiyonlara uyma kararlılığı ile her daim insan haklarını geliştirme yolunda da adım attığı halde gündeme geliyor. Kuşkusuz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İran karşıtı sürekli aynı kararnamelerin çok zayıf oy oranı ile çıkarılması Batılı devletlerin İran karşıtı tutumlarında uluslararası konsensüsü bile sağlayamadıklarını gösteriyor. Her halükarda insan hakları karnesi kapkara olan Batı, İran İslam Cumhuriyeti gibi bağımsız ülkelerin insan hakları ile ilgili kararlarında da temel alınamayacağı da açıkça ortadadır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yemen kuşatmasına son verilsin çağrısı etrafında. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres salı günü bir açıklama yaparak Yemen'de korkunç insani şartlara işaret ederek karşı taraftan Yemen'e yakıt taşıyan tankerleri Yemen'in batısında Hudeyde limanına yanaşmasına izin verilmesini ve bu yakıtın Yemen içinde dağıtılması yolundaki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Bundan önce Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam da Twitter hesabında yaptığı açıklamada Yemenli 14 tanker bir yıl aşkın bir süredir Suud rejiminin başını çektiği ittifak tarafından tevkik edilmiştir açıklamasında bulundu. Aslında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Yemen'de deniz kuşatmasına son verilmesini ve yakıt taşıyan tankerlere Hudeyde limanına yanaşmasına izin verilmesini istemesi, Suud rejiminin başını çektiği ittifakın son yıllarda Yemen'e denizden, karadan ve havadan uyguladığı kuşatma gibi insanlık dışı uygulamanın devam etmesine bir tepki sayılır. Suud rejimi Mart 2015'te Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer bazı ülkeleri yanına alarak ve Amerika'nın dönem başkanı Barack Obama'nın yeşil ışık yakmasıyla Arap dünyasının en fakir yoksul ülkesi olan Yemen milletine korkunç bir savaşı dayattı. Suud rejimi bu savaş için ileri sürdüğü bahane ise Yemen'in istifa eden kaçak cumhurbaşkanı Mansur Hadi'yi yeniden iktidarın başına geçirme şeklinde açıklandı. Ancak asıl sebep Yemen'in zengin kaynaklarına el koymak ve bu ülkeyi kendi nüfuzu altına almaktı. Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumlar şimdiye kadar birçok kez Suud İttifakı'nın saldırıları ve kuşatması yüzünden Yemen milletinin büyük bir kıtlık ve son 100 yılın eşi benzeri olmayan bir insani faciayla karşı karşıya geldiği konusunda uyarılarda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de Yemen'de geniş çaplı açlık ve kıtlığın baş göstereceğini belirterek bu ülkede patlak verecek insani facia konusunda tekrar uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan son verilere göre Yemen'de 16 milyon kişi, yani bu ülkenin 29 milyonluk nüfusunun yarısından fazlası açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Söz konusu rapora göre hali hazırda Yemen'de yaklaşık 50 bin kişi açlık ve ölümle mücadele ediyor. 5 yaşın altında 400 bin çocuğun da mevcut şartlar devam ettiği takdirde hayatını kaybedeceği anlaşılıyor.
Oysaki Suud rejimi ve müttefikleri Yemen'e 6 yıl boyunca dayattıkları savaşta ve kuşatmada hiçbir hedefine ulaşamadığı belirtiliyor. Öte yandan Yemen ordusu ve harp güçlerinin Arabistan'ın askeri ve petrol tesislerine füzeli ve ihalı saldırılarını sürdürmesi yüzünden Amerika'nın yeni yönetimi ve başkanı Joe Biden Yemen savaşında ateşkes talebinde bulunmaya başladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan al-Suud'da geçen pazartesi günü Riyad yönetiminin Yemen'de ateşkes için yeni inisiyatifini açıkladı ve bu ateşkes Birleşmiş Milletler gözetiminde ve Yemen'in Ensarullah hareketinin kabul etmesi durumunda uygulanacağını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Suud rejiminin Yemen'de ateşkes önerisini olumlu karşıladı, ancak henüz bu ateşkes önerisinin ne denli gerçekçi olduğu pek bilinmiyor. Ve gerçekte de Suud rejiminin Yemen savaşında girdiği çıkmazdan kurtulma çabası şeklinde yorumlanıyor. Yemen Siyasi Yüksek Konsey Üyesi Muhammed Ali Hussi de Suud rejiminin ateşkes önerisini verdiği cevapta ise Riyad'ın önerisine değil, Amerika ve Suud rejiminin Yemen'e dayatılan kuşatmanın kaldırılmasını beklediklerini kaydetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, Nevruz Bayramı münasebetiyle ilgili sizler için hazırladığımız 4 bölümlük röportajımızın 4. ve son bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Röportajlarımızın devamında bugünkü sohbetimizde Orta Asya bölgesinde bu Nevruz şenliklerine bakmak istiyoruz. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve bu gibi ülkelerde Nevruz şenlikleri acaba var mı, nasıl kutlanıyor ve bunların geçmişine kısaca bakmak istiyoruz. Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve ayrıca bütün dinleyicilerimizin bu tarihi Nevruz bayramlarında kutluyoruz.
Bugün sohbetimizde Orta Asya ülkelerinde bu Nevruz şenliklerine ve kutlamalarına sizinle bakmak istiyoruz. Bu bölgedeki ülkeler geçmişten günümüze dek bu kutlamaları nasıl düzenliyor? Tabii pandemi dönemi de var. Öyle artık kalabalıklar göze çarpmıyor. Farklı bir şekilde, daha çok sanal ortamda bu kutlamalara tanıklık ediyoruz. Geçmişine bakacak olursak, siz bu şenlikleri bu bölgelerde nasıl buluyorsunuz?
Vallahi açıkçası şunu söylemek gerekiyor. Hasbelkader uzun yıllar Orta Asya'da görev yaptığından dolayı, uzun yıllar, 12 yıla yakın Orta Asya'da, Kazakistan'da ve Kırgızistan'da görev yaptım. O sırada tabii ki Tacikistan'ı, Özbekistan'ı, Türkmenistan'ı görme şansım oldu. Ve bu vesileyle açıkçası orada çok Nevruz'a yakından şahit oldum. Şunu söyleyebilirim ki hakikaten Orta Asya'daki halklar, Orta Asya'daki milletler İran'da, İran'da olduğu gibi hatta daha bazen daha fazla heyecanla bu Nevruz bayramını kutluyorlar. Ülke bazında konuşacak olursam, teker teker konuşacak olursak, öncelikle Özbekistan'ı söylemek istiyorum. Özbekistan, Orta Asya'nın tabii ki tam ortasında bayağı büyük, önemli bir ülkedir. Çok eski bir medeniyete sahiptir. Orta Asya'nın en önemli şehirler Semerkant, Buhara, Hiva, Nemengan, Erciyan, Endijan, Fergana çok önemli şehirlere sahiptir. Bu ülkede tabii başkent başkent Taşkent'te ve büyük bir şehirlerde Nevruz çok önemli nedenle kutlanıyor. Müstakillik Meydanı diye bir meydan var başkent Taşkent'te. O meydanda kutlanıyor. O şehir meydan gerçekten büyük. Belki 2 milyon kişi alabilecek kadar büyüklükte bir meydandır. O meydanda bütün gün o halk oyunları oynanır. Orada çadırlar kurulur, alışverişler yapılır. Ayrıca Özbek halkı gerçek anlamda aynı İranlılar gibi ve diğer halklar gibi çok önemli hazırlıklar yaparlar. Güzel elbiselerini giyerler. Güzel hazırlıklar yaptıktan sonra da bu bayramın hakkını vererekten güzel nedenler bunu kutlarlar. Ayrıca sümelek dediğimiz bir geleneksel Nevruz yemeği vardır. Bu geleneksel yemek bu Nevruz'un simgesidir ve burada nedir? Buğday yeşillendirerek onun üzerinden bir tatlı yapılır, ikram edilir. Yani şunu söyleyebilirim, Özbekistan Orta Asya devletleri içerisinde Nevruz'u tamamıyla çok güzel kutlayan devlet binaları, devlet halkın, yani halkın bir bayramıdır. Diğer yandan Kazakistan'a gelecek olursak, Kazakistan'da da hakeza Nevruz çok önemli bir kutlamalara sebep olur. Hatta bazılarında bu ülkelerde 3 güne varan bir süreçte Nevruz kutlanır. Üniversiteler kapalı olur, eğlenceler olur, halk eğlenceler olur, konserler olur. Tabii devlet başkanları mesajlar verir. Yani şunu söyleyebilirim, Özbekistan için, Kırgızistan için, Kazakistan, Tacikistan ve Türkmenistan için en önemli bayram, tabii ki milli bayram sayılan Nevruz bayramıdır. Yanı sıra tabii ki iki tane dini bayramlar var. Kurban bayramı ve şeker bayramı dediğimiz, yani Ramazan bayramı. Kırgızlar ise yine bu Nevruz bayramını çok önemli kutlarlar. Bişkek başkent, Bişkek'te Alato meydanı var. Çok dev bir meydandır. Orada günlerce önceden çadırlar kurulur. Çadırların önünde eğlenceler, yine danslar ve Nevruz'a yakışır. Tiyatrolar sergilenler tabii ki. Bunun benzeri yine Kazakistan'ın da bütün üniversitelerinde ve şehirlerinde yapılır. Herkese bunun yanı sıra Türkmenistan'da öyledir. Türkmenistan'da da Nevruz yine bütün geleneklerine, örflerine, adetlerine göre yapılır. Orada özellikle Türkmen atları çok meşhurdur. Türkmen atlarının üstünde Türkmen sürücüler, seyifler çok güzel hareketler yaparlar. Ve yine oranın da devlet başkanları katılır bu eğlencelere. Tacikistan'a gelecek olursak, Tacikistan bu Nevruz bayramı tamamıyla bir Pers ve Parsi veya Arya geleneklerini göre kutlar. Hatta hemen hemen her sene Duşembe'de, başkent Duşembe'de Persepolis, İran'daki Perslerin başkenti Persepolis'e benzer büyük dev bir Persepolis maketi yaparlar. O Persepolis maketinin önünde her türlü danslar, eğlenceler yaparlar ve çok önemli kutlarlar. Bu bağlamda düşünecek olursak Nevruz Orta Asya'da birliğin, beraberliğin bir simgesidir. Orada fark etmiyor. Kim yaşıyorsa yaşasın, hangi dilde, dinde ya mezhepte ya var, ötkaysa Nevruz'u kendi bayramı olarak hissediyor ve bayramı kutluyor. Orada hakların birleşmesinde çok önemli rol sahiptir Nevruz bayramı. Hatta şunu söyleyebilirim. Orta Asya halkı, Kafkasya halkı, Anadolu'nun halkı, Orta Doğu halkı, Kuzey Irak veya Irak'taki yaşayan halkı ve Balkanların ve tabii ki ta Rusya bitirene kadar olan bu Nevruz bayramı bu halkların birlikte kutladıkları, birlikte idrak ettikleri, baharın gelişiyle birlikte dediğimiz baharın gelişini kabul müjdecisidir. Ama baharın gelişiyle birlikte tabiatın uyanışını çok mükemmel bir şekilde kutluyorlar. Ve bu bayram gerçekten barış, sevgi, kardeşlik bayramı olduğu her şekilde anlaşılıyor. Dilerim bütün seyircilerimizin de bir gün Nevruz Bayramı'nda yani 21'de, 21 ve 20 Mart'ta düzgün yolları Özbekistan'a düşer, Kazakistan'a düşer, Kırgızistan'a düşer. Hepsinde bu Nevruz'da bulunmaları hakikaten bu büyük bayramın, bu uluslararası bayramın ne denli şevkle, heyecanla kutlaklarını şahit olurlar. Ve gerçek anlamda Nevruz'u orada idrak etmek çok güzeldir. Benim şansım oldu. Yıllarca Nevruz törenlerine orada hem üniversite olarak katıldık, yarışmalara katıldık. Yemek yarışmaları düzenledik, öğrencilerimize yemekler ikram ettik. Hakikaten orada unutulmaz Nevruz günlerine getirdik. Bu da bizim için tabii ki çok önemli bir hatıra oldu.
Doğru. Değerli Abbas Hocam efendim, vakit ayırdığınız için, bu programımıza da katıldığınız için çok teşekkür ederim. Size tekrar kutluyoruz bu Nevruz Bayramı'nı. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında görüşürüz.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya bölgesinde Nevruz Bayramı kutlamaları konusu etrafında Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaaşlı Hocamızın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Dünyası.
Değerli dinleyiciler, İran'ın kültürel derinliğinde Nevruz başlığı altında sizler için hazırladığımız Nevruz Bayramı özel programında birlikteyiz.
Programımız boyunca İran'ın kültürel derinliğinde yer alan Nevruz Bayramı'nın ülkelerde nasıl kutlandığını ele alacağız.
Bugünkü sohbetimizde sizi Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Irak'a götürüp bu ülkelerde Nevruz Bayramı'nı ve etkinliklerini paylaşacağız.
Nevruz Bayramı ta eskilerden İran'ın kültürel alanında yer alan milletlerce kutlanan eski bir bayramdır ve günümüzde 12 ülkede kutlanan bir bayram sayılır. İlk bahar bayramı olan Nevruz Bayramı Azerbaycan Cumhuriyeti'nde de ayrı bir atmosferde kutlanır. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti halkı çağdaş tarihinde Nevruz Bayramı kutlamalarında birçok kısıtlama ve engelle karşılaşmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını kazanmadan önce Azeri halkı Nevruz Bayramı'nı ancak evlerinde kutlayabiliyordu. Ancak o tarihten sonra Nevruz Bayramı ilkin evlerden mahallelere, ardından da kent geneline yayılarak şimdi 5 gün boyunca kutlanan milli ve resmi bir bayrama dönüştü.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ilkbahar kutlamaları Nevruz'dan önce başlıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti halkı Nevruz'dan önce 4 salı gününü yerin 4 unsuru olan toprak, rüzgar, su ve ateş niyetiyle kutluyor. İran'da son salı gecesini çarşamba gününe bağlayan ve Çarşamba Suri adıyla anılan yılın son salı gecesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Ahir Çarşamba ya da Yel Çarşambası adıyla anılıyor. Bu gecede insanlar yaktıkları ateşin üzerinden atlıyor ve Nevruz'un gelmesini karşılıyor. Bu etkinlikte fala bakmak da yaygın bir adettir. Bu gelenekte genç kızlar ve erkekler evlerin kapılarının ardında durup ev sahibinin anlattıklarına göre bazı öngörülerde bulunuyor. Bundan başka Hafız'ın şiir divanından fala bakmak da ailelerin arasında oldukça yaygındır. Yine bazı genç kızlar ve erkekler komşuların kapısına gidiyor ve kapıyı çaldıktan sonra bir şapka veya torba bırakarak bir köşede saklanıyor. Komşu ise kapıyı açtıktan sonra şapkaya veya torbaya bir şeyler koyup iade etmesi gerekiyor.
Nevruz Bayramı'nın başlamasıyla beraber Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birçok kentinde şenlikler ve kutlama törenleri düzenleniyor. Adetlere göre her yıl başkent Bakü'de Bahar Hanım dedikleri bir bayan, Bakü'nün Kız Kalesi adıyla anılan tarihi kulesinde ateş yakar, böylece Nevruz'un gelmesini kutlar. Azerbaycan Cumhuriyeti halkı da İran halkı gibi 7S anlamına gelen hepsin sofrası kurar ve sofraya sumak, sirke ve sebze gibi nesnelerin yanı sıra süt de koyar. Zira bu nesne de S harfiyle başlar ve sağlık ve güzelliği simgeler.
Azerbaycan Cumhuriyeti halkı Nevruz Bayramı dolayısıyla evde türlü tatlılar hazırlar, fiyat tedarik görür. Bu tatlılara şekerpare, baklava, kurabiye ve diğer bazı tatlıları örnek vermek mümkün. Yine Nevruz Bayramı arifesinde aile fertleri büyüklerden birinin evinde toplanır ve akşam yemeğinde birlikte olur. Azeri halkın Nevruz'a özel en önemli yemeği ve sofrada olmazsa olmazı ise balıktır. Yine adetlere göre balığın kafasına bir halka konur ve bu halkayı evlenme yaşına gelen evin en büyük kızının takması gerekir. Azeri halkı bu adetin kıza mutluluk getireceğine inanır.
Şimdi Nevruz seyahatimizin devamında kardeş ve dost ülke Türkiye'ye uzanmak istiyoruz. Türkiye'de Nevruz Bayramı özellikle son asırlarda ve çeşitli hükümdarların döneminde yaygın hale gelmeye başladı. Aslında Nevruz kutlamaları Selçuklular döneminde şimdiki Türkiye'nin bazı bölgelerinde kutlanır ve Selçuklu Devleti'nin en önemli bayramlarından biri sayılırdı. Yine Mevlevi ve Bektaşi adıyla anılan iki büyük tarikatta Anadolu topraklarında Nevruz etkinliğine önem veriyordu. Böylece İran'ın Nevruz Bayramı bu topraklarda da yaygın hale geldi.
Öte yandan Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu kurulduktan sonra Nevruz Bayramı Osmanlı Devleti'nde de yer aldı. Osmanlı Sarayı'nda Nevruz Bayramı büyük ihtişamla kutlanmaya başladı ve çok önemli bir yeri işgal etti. Nevruz günlerinde sarayda Nevruz macunu hazırlanması, saraydakilere hediyeler verilmesi ve krala peşkeşler çekilmesi adetti.
Günümüzde de Türkiye halkı Nevruz Bayramı'nı kutlamaya devam ediyor. Bu bayram Türkiye'nin çeşitli yörelerinde halk arasında özel yeri bulunuyor. Türkiye'nin Silifke Mersin yöresinde yaşayan Türkmenler Nevruz'da yaylaların yolunu tutuyor ve yaylada yaşayan halk da Nevruz misafirlerini ağırlıyor. Gaziantep yöresinde Nevruz'dan Sultan Nevruz adı ile yad ediliyor. Bu yörede bazı efsanelere göre Nevruz 21 Mart gecesi uçan bir dervişin adıdır. Yine Malatya'nın bazı köylerinde de Nevruz'dan kışın sonu bayramı şeklinde söz ediliyor. Ağrı'da ise 21 Mart gecesinde gençler niyet ettikten sonra başkalarının konuşmalarını dinlemeye ve bu sözlerden hareketle niyetleri gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönünde tahminde bulunuyorlar.
Nevruz Bayramı Türkiye'nin güneydoğu yöresinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Maraş ve Mersin gibi kentlerde büyük bir ihtişamla kutlanıyor ve bu bölgelerde yaşayan insanların geleneklerine yansıyor. Nevruz kutlamalarında yöre halkı davul zurna eşliğinde yaktıkları ateşlerin yanı başında kutlama yapıyorlar. Bu etkinlik kentlerin ve köylerin büyük meydanlarında düzenleniyor. Davul zurna çalmak ve yakılan ateşin etrafında oynamak bu etkinliğin önemli simgelerinden sayılır. Türkiye'de Nevruz Bayramı'nın bir başka özel etkinliği evlerde tatlı ve Nevruz'a özel yemeklerin yapılmasıdır. İstanbul'da yaşayan Kürtler ise Nevruz karnavalları düzenliyor ve Türk vatandaşlarının eşliğinde bu bayramı kutluyorlar.
Irak'a geçmek istiyoruz. Irak'ta Nevruz Bayramı'nın kutlandığı ülkelerden biridir. Aslında Irak'ta en çok bu ülkede yaşayan Kürt halkı bu kültürü ve mitolojik geleneği yaşatıyor. Iraklı Kürtler için Nevruz Bayramı yeni yılın başlamasına denk gelen gündür. Iraklı Kürtler Nevruz'u bolluk ve servetin yanı sıra barış simgesi olarak biliyor. Kürt halkı Nevruz'u mitolojik rivayetlere göre halkın demirci kabineliğiyle zalim Zahhak'ın zulmünden kurtuluşunun kutlaması olarak biliyor. Demirci kavme Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde adı geçen ve zalim kral Zahhak'a karşı kıyam eden mitolojik bir karakterdir. Iraklı Kürtler Nevruz Bayramı'nda doğaya çıkıyor ve bunu zulümden kurtulma simgesi, doğayı da Allah'ın gücünün işaretlerinden biri olarak biliyor. Nevruz Bayramı gecesinde insanlar yaşadıkları yerin en yüksek noktasına veya evlerin çatılarına çıkıyor ve ateş yakarak şenlik ediyor.
Iraklı Kürtlerin Nevruz şenlikleri büyük ihtişamla düzenleniyor. Her yıl 150 bin turist Nevruz şenliklerini izlemek için Kuzey Irak'a akın ediyor. Bu etkinlikte tüm caddeler ışıklar ve çiçeklerle süsleniyor. Kürt halkı yerel kıyafetleriyle Nevruz'u karşılarken hatta birçok turistle bu kıyafetleri giyerek etkinliğe katılıyor. Bir Kürt erkeğinin kıyafeti uzun kollu gömlek, geniş şalvar ve kumaştan bir kemerin altına giyilen yelekten oluşuyor. Bu kemer 4-5 metre uzunluğunda bir kumaştan yapılıyor ve defalarca belin etrafına sarılıyor. Kürt kadınlar ise genellikle açık renkli kıyafetleri tercih ediyor. Bu kıyafetin en bariz simgesi ise omuzdan yere kadar uzanan renkli bir şaldır. Irak'ta Kürtlerin Nevruz şenliği bu ülkenin en coşkulu şenliklerinden biridir. Ve Kürt halkı aylar öncesinden bu bayramı en coşkulu biçimde kutlamak üzere hazırlık yapmaya başlarlar.
Değerli dinleyiciler, böylece sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde sizleri Afganistan, Tacikistan, Kazakistan ve Türkmenistan'a götürüp bu ülkelerde insanların nasıl Nevruz Bayramı'nı kutladıklarını hep birlikte gözden geçireceğiz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Enerji hatları, ekonomi ve siyaset. Değerli dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli dizi sohbetimizin 4. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu bölümde Afganistan ve Pakistan'ın TAPI doğalgaz boru hatlarındaki rolleri ve siyasi ve ekonomik sahiplerini ele alacağız.
Geçen bölümlerde TAPİ doğalgaz taşıma boru hattı projesi ve bu proje dahilindeki Türkmenistan'ın kaynak ülke olarak siyasi ve ekonomik sakıncalarını ele aldık. Sohbetimizin devamında ise bu boru hattı projesinin iki başka katılımcı ülkesi olan Afganistan ile Pakistan'ın siyasi ve ekonomik sahiplerini ve durumlarını ele alacağız.
TAPİ projesi Afganistan içinde önemli bir konum ayıran az sayıdaki bölgesel projelerden biridir. Afganistan bu boru hattının ülke üzerinden geçmesi sayesinde milyonlarca dolar para elde etmeyi ayrıca istihdam fırsatlarından yararlanmayı düşünüyor. Buna ilaveten Afganistan bu boru sayesinde doğalgaz ihtiyacının önemli bir kısmını da karşılayabilir.
Afganistan Petrol ve Maden Ocakları Dönem Başkanı Davud Shah Seba, TAPİ boru hattının Şubat 2018'de inşa sürecinin başladığı oturumda yaptığı konuşmada bu projeyi Afganistan'ın altyapı projelerinin başlangıcı olarak tanıttı. Afgan makam, Afganistan'a ayrılan doğal gazın bir bölümünün Herat'ta elektrik üretimi için ayrıldığını ve yapılan anlaşmalara göre Afganistan'ın geri kalan doğal gaz miktarını satabileceğini de söyledi.
Ayrıca Türkmenistan'dan Pakistan'a giden TAPİ boru hattına paralel olarak aynı yoldan elektrik hatları da inşa edilecek. Afganistan, TAPİ projesinin tamamıyla uygulanması sayesinde ülke ekonomisini bölgeye, hatta bölge ötesine entegre edebileceğini umut ediyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin TAPİ anlaşmasının imza töreninde yaptığı konuşmada aynı gerçeği yansıtıyor. Eşref Gani, Afganistan'ın Türkmenistan doğal gazını Hindistan ve Pakistan'a transit etmesinin yanı sıra Çin'e giden transit yoluna da dönüştürmek istediklerini umut ettiğini bildirdi.
Buna rağmen Afganistan'ın güvenliği hususundaki ciddi kaygılar bu ülke hükümetinin TAPİ boru hattının sonuçlanmasındaki en büyük sorunu sayılır. Örneğin huzur yüzü görmeyen Helmand eyaleti TAPİ boru hattının geçeceği eyaletlerden biridir. Afganistan'daki TAPİ boru hattının geleceği büyük oranda Eşref Gani hükümetinin Taliban grubu ile barış müzakereleri sürecine bağlıdır. Taliban geleneksel olarak enerji hatlarından siyasi ve ekonomik payını aldığı müddetçe enerji hatlarına karşı çıkmayacağını göstermiştir.
İranlı petrol ve enerji meseleleri uzmanı Hüseyin Rahimi ise Taliban'ın TAPİ projesindeki rolüyle ilgili şöyle düşünüyor. Taliban, TAPİ projesini milli bir proje olarak görüyor. Taliban'ın Molla Resul kolunun bu projeyi destekleme açıklaması da ülkede birleşme ve yakınlaşma fırsatını oluşturmaktadır. Bu yüzden Afganistan hükümeti Taliban grubu ile devam eden karmaşık ve zor barış diyaloglarını Molla Ömer'in ölümünden sonra bu grupta oluşan tüm ihtilaflar ve Pakistan'ın müdahalelerine rağmen sonuçlandırabilirse TAPİ projesinin güvenlik sorunlarının ortadan kalkacağına umut etmek mümkün olacak. Ancak Taliban grubu içinde dağılma bu grubun her alanda anlaşmaya varmasını zorlaştırmaktadır. Taliban'ın yanı sıra IŞİD de Afganistan'daki varlığını pekiştirmiştir. Böylece Taliban ile varılan her türlü anlaşma bir yandan da IŞİD tarafından sabote edilebilir. TAPİ'nin güvenliğinin sağlanması için ön şart olarak görülebilen Taliban ile barış ve uzlaşma anlaşması başka engellere de takılabilir.
TAPİ boru hattının üzerinden geçtiği ülkeler arasında bir tür ekonomik bağlantı yaratması beklense de bazen Afganistan-Pakistan ilişkilerinde bir gerilim kaynağı haline gelir. Bunlar arasında Taliban ile boru hattının inşası hakkında yapılan müzakere meselesi de var. Pakistan Savunma Bakanı Hoca Muhammed Asif, Pakistan'ın TAPİ'yi güvence altına almak için Taliban üzerindeki etkisini kullanacağını söyledi.
Buna cevaben Afgan hükümeti açıklamaları, Afganistan'ın işlerine sorumsuzca müdahaleyi kınayan bir bildiri yayınlayarak, Taliban'ın TAPİ'ye desteğinin Afgan hükümeti tarafından yürütülen siyasi bir anlaşmanın parçası olması gerektiğini, Pakistan ve Taliban arasında bir anlaşma ve pazarlamanın söz konusu olamayacağını belirtti.
Bölgesel konularda araştırmacı ve analist Ferzat Ramazani Buneş, TAPİ doğalgaz boru hattının Afganistan'dan geçişinin birçok bölge ve dünya ülkesinin objektif ve gerçek çıkarlarını birbirine bağladığına, bağımsız devletler topluluğu ülkelerinin de kendi çıkarlarına dikkat etmesi gerektiğine inanıyor. Böylece Afganistan'da güvenliğin de sağlanması için zemin hazırlanacağını söylüyor. Öte yandan Kabil'de pek çok kişi boru hattının Afganistan'dan geçişini Pakistan ve Hindistan'a doğru devam etmesini, Pakistan'ın Afganistan'da olumsuz bir rol oynama motivasyonunu azalttığını düşünüyor. Bu arada Kabil, TAPİ projesinin ülkelerin çıkarlarını Afganistan'da hoşgörü politikasıyla karşı karşıya bırakacağını belirtiyor.
Pakistan, TAPİ boru hattı güzergahındaki üçüncü ülkedir. 183 milyonu aşan nüfusu ile Pakistan her zaman enerji sıkıntısı çekmiştir. Ülkedeki birçok büyük şehir günde saatlerce elektrik kesintisi sorunuyla karşı karşıya. Ayrıca sanayide doğalgaza olan talebin artması da ciddi bir sorun haline gelmiştir. Pakistan Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bir rapora göre 2009 yılından bu yana yerli doğalgaz üretimi artık ülkenin iç ihtiyaçlarını karşılamıyor ve yerli üretim ile ülkenin doğalgaz ihtiyacı arasındaki uçurum her yıl artıyor. 2025 yılına kadar Pakistan'ın günde yaklaşık 290 milyon metreküp doğalgaz tüketmesi gerekiyor ki bu ülkenin yerli doğalgaz üretiminden yaklaşık 3,5 kat daha fazla. Bu bağlamda Pakistan'ın 2020 yılına kadar günde 70 milyon metreküp gaza ihtiyaç duyması bekleniyor.
Pakistan'da üretilen düşük doğalgaz hacmi ülkenin İran'ın önerdiği Barış Boru Hattı ve Türkmenistan'ın önerdiği TAPİ Boru Hattı aracılığıyla Türkmenistan'dan doğalgaz tedarik etmekle ilgilenmesine sebep oldu. Dönemin Başbakanı Nevaz Şerif'in 2015 yılında yaptığı açıklamalar TAPİ Boru Hattı'nın Pakistanlılar için önemini açıkça gösteriyor. Pakistan'ın bu projeye değer verdiğini ve TAPİ Boru Hattı'na bağlı olduğunu makamlar da belirtmiştir. Nevaz Şerif ayrıca projenin tamamlanmasıyla Pakistan'ın Türkmen doğal gazını kullanabileceğini ve ülkenin enerji sektöründe karşı karşıya olduğu krizin üstesinden gelebileceğini sözlerine eklemişti.
Ancak Pakistan hükümeti TAPİ boru hattı projesini faaliyete geçirirken çeşitli zorluklar ve sıkıntılar ile karşı karşıyadır. Pakistan içindeki TAPİ boru hattının çoğu Beluçistan vilayetinden geçiyor. Beluçistan ise Beluç ayrılıkçılarının doğalgaz dahil ulusal kaynakların adaletsiz dağıtımını protesto bahanesiyle her zaman merkezi hükümete karşı isyan ettikleri bir bölgedir. Pakistan ordusu bölgedeki muhalefeti bastırmak için birkaç operasyon başlatsa da durum vahametini korumaktadır.
Bununla birlikte Nevaz Şerif'in 30 Aralık 2015'te Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun açılışını yapması, Belucistan'daki ayrılıkçı ve muhalif hareketlerin korkularına neden oldu. Onlara göre Nevaz Şerif, Belucistan eyaletini marjinalleştirmeyi planlamıştır. Bu nedenle Nevaz Şerif, Afganistan'daki TAPİ projesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada Belucistan'ın bu vilayette bulunan tüm kaynaklarda büyük bir hakka sahip olduğuna inanıyoruz açıklamasında bulundu. Aslında bu açıklamalar dönemin Pakistan Başbakanının Belucistan halkını TAPİ projesini uygulamaya ikna etme girişimidir.
Pakistan hükümeti için ikinci büyük zorluk, Taliban'ın Pakistan ve Afganistan'da derin operasyonlar yürütme kapasitesine ve yeteneğine sahip olması ve yıkıcı faaliyetlerinin yarattığı tehdittir. Bu nedenle Pakistan Savunma Bakanı Hoca Muhammed Asif, Aralık 2015'te Tapi Boru Hattı'nın güvenliğini sağlamak için Afganistan topraklarındaki güvenlik endişelerinin çözülmesi ve Taliban ile müzakere edilmesi gerektiğini belirtti.
Molla Amir'in ölümünden sonra Taliban içindeki bölümlere ilaveten Pakistan Talibanı ile Afgan Talibanı arasındaki bazı ihtilaflar da söz konusu oldu. Buna ek olarak Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki belirsiz barış görüşmeleri süreci Pakistan hükümetinin ve ordunun Tapi boru hattının Taliban'a karşı güvenliğini sağlamasını zorlaştırdı. Taliban'ın Pakistan askeri ve güvenlik teşkilatlarıyla yakın bağları olmasına rağmen parçalanması, Taliban'ın Tapi boru hattı projesi çerçevesinde Pakistan ile birleşmesini veya tamamen koordine olmasını engelliyor.
Pakistan topraklarında bulunan Tapi rotasının 3. bölümündeki bir diğer sorun da Tapi projesinin son noktası olan Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilaflardır. Hindistan ile Pakistan arasında 2016'dan beri artan Keşmir konusunda uzun süredir devam eden geleneksel anlaşmazlıklar var. Pakistan'ın Diyoran sınır hattında Afganistan ile ciddi sorunları ve anlaşmazlıklar da söz konusudur. Ayrıca Afganistan, Pakistan'ı terörizm ve radikalizme araçsal ve siyasi destek sağlamakla suçluyor. Bu da Tapi projesini etkilemektedir.
Pakistan'ın zayıf finansal durumu boru hattı projelerini finanse etmeyi de zorlaştırdı. Bu proje Hindistan'a uzanmazsa projenin Pakistan için ekonomik değeri de kalmayacaktır. Bu da Pakistan'ın geliri transit ücretinden elde edebileceği anlamına gelir. Aslında Türkmenistan-Hindistan boru hattının Pakistan üzerinden geçişi Pakistan'ın bir transit ülke olarak stratejik konumuna paralel olarak ülkenin enerji ihtiyacının bir kısmını bu şekilde daha ucuza karşılamasını sağlar. Aynı zamanda küresel enerji ticaretini de arttırır.
Sohbetimizin amacı Afganistan ve Pakistan'ın Tapi doğalgaz boru hattı projesi çerçevesindeki siyasi konumları ve tutumlarının bir yorumunu sağlamaktı. İki ülke hem doğalgaz tüketicileri olarak hem de doğalgaz için bir geçiş yolu olarak ekonomik açıdan fayda sağlasalar da iç siyasi ve güvenlik sorunları ve iki ülke arasındaki siyasi ihtilafların projenin önünde engel teşkil ettiği söylenmelidir.
Değerli dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli sohbetimizin 4. bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
بعد از اینم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
سیونیست رژیم karşı küresel yaptırım hareketi.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejime karşı küresel yaptırım hareketi isimli dizi sohbetimizin 4. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Siyonist rejime karşı küresel yaptırım hareketi BDS hareketinin hedeflerini ele alacağız.
Siyonist rejime karşı küresel yaptırım hareketi BDS, sivil toplum kuruluşu olarak Siyonist rejimi İsrail'e karşı siyasi ve ekonomik baskı yapmak amacı ile ırkçılık ile mücadele, hürriyet yanlılığı ve insanlık hedefleri çerçevesinde Filistin halkına yardım etmek adına 9 Temmuz 2005 yılında kuruldu. Bu medeni hareket ülkelerden ve de sivil toplum kuruluşlarından Siyonist rejimi İsrail'i siyasi, ekonomi, kültürel ve bilimsel alanlardaki insanlık karşıtı girişimlerinden dolayı boykot etmelerini istemiştir. Sohbetimizin devamında BDS hareketinin tarihi geçmişi ve hedeflerini ele almak istiyoruz.
BDS kurucuları ve destekçileri, dünya kamuoyunun Siyonist rejime karşı yaklaşımını pekiştirmek ve bu alanda sürekli bir değişime sebebiyet vermeyi hedeflemektedirler. Onlar bu strateji bağlamında Siyonist rejim İsrail'e karşı bilimsel, akademik, ekonomik ve kültürel yaptırımların uygulanmasının güçlenmesini istiyorlar. BDS hareketi resmi sitesinde Siyonist rejim İsrail'e karşı bilimsel ve akademik, ayrıca ekonomik ve kültürel yaptırımlardan ve bu yöndeki kampanyalardan güttüğü amaçlarını açıklamış ve bu çerçevede hedeflerini hayata geçirmeye odaklandığını belirtmiştir. BDS hareketi 9 Temmuz 2020'de kuruluşunun 15. yıl dönümünde bu hareketi desteklemenin 15 nedenini listeledi.
Belki de BDS hareketinin hamilelerinden çoğunun akademik yoğunluğu ve Siyonist rejimi karşı başlatılan yaptırım kampanyalarının en büyüğünün de akademik bilimsel yaptırım olduğu söylenebilir. İsrail üniversiteleri Siyonist rejimin işgalciliğini ve ırkçı performansını izah etmeye çalışan, içi boş bahaneler ile doğru lanse etmeye çalışan, Siyonizm ideolojisini yayan ve onların düşüncelerinin propagandasını yapan en büyük merkezlerdirler.
Kısaca Pakbi olarak bilinen Filistinlerin İsrail'e bilimsel ve kültürel boykot kampanyası BDS hareketinden bir yıl önce yani 2004 yılında kuruldu. Bu kampanyaya en büyük destek de akademik dernekler ve kurumlardan özellikle de öğrenci kuruluşlarından ve çevrelerden geldi. Filistinlilerin İsrail'i bilimsel ve kültürel boykot kampanyası, İsrail'i sözde cennet demokrasi olarak tanıtan ve bu rejimin Gazze kuşatmasındaki cinayetlerini savunan üniversitelerin propagandif çalışmalarının ve projelerinin yaptırımlara tabi tutulmasını istedi. Bu akademik yaptırımlar, İsrail'deki üniversite ve akademik kurumları kapsayıp hocalar ve öğrencileri kapsam dışı bırakmaktadır. Bu bağlamda İngiltereli dünyaca ünlü fizikçi ve bilim adamı Stephen Hawking, Ocak 2009'da Siyonist rejim İsrail'in Gazze'ye 22 günlük askeri saldırısı sırasında Siyonist rejim cinayetlerini kınadı ve Filistinlileri desteklemek adına bu rejimi bilimsel olarak yaptırımlara tabi tuttu.
Siyonist rejimi İsrail üniversitelerinin geliştirilmesi ve araştırma programlarında onlara eşlik eden şirketler ve kurumların yaptırımlara tabi tutulması, Siyonist rejim devlet makamları veya İsrail üniversiteleri ve akademik ortamların hazırladığı ve bulunduğu ortamlarda konuşmaların yaptırımlara tabi tutulması, BDS'nin bilimsel ve akademik yaptırımlarından belli başlı örnekleridir. Ayrıca Siyonist rejim makamlarından bilimsel ödüller almama veya Siyonist rejim dergilerinde bilimsel makaleler yayınlatmamak da bu yaptırım çerçevesinde vurgu yapılan hususlardır.
2018 Kimya Nobel Ödülü'nü kazanan George Schmidt, dünyanın farklı noktalarından 19 bilim insanıyla beraber açık bir mektup yazarak tüm dünya öğrencilerinden insan haklarını savunmak ve Filistinli öğrencilerin öğrenim görme haklarını savunmak adına işgal altındaki Filistin'de düzenlenen 2020 Fizik Olimpiyatı'na katılmadı ve bu etkinliği boykot etti. Schmidt sözlerinin devamında şöyle dedi: "Ben de medeni boykot hareketini ve BDS hareketini destekleyen sayılı isimlerden biriyim. Bu hareket tüm Filistin halkının kendi topraklarına dönene kadar devam edecektir. İşgal altındaki Filistin'de düzenlenen fizik olimpiyatını boykot etmek, Filistinlilerin İsrail'i bilimsel ve kültürel boykot kampanyasının bir parçasıdır. Bence İsrail'i bilimsel olarak boykot etme, bilime bağlılığın doğrultusunda olup bilimsel faaliyetlerimle çelişkisi yoktur. İsrail'de bu olimpiyatların düzenlenmesinde rol oynayan kişiler de burada suç ortağıdırlar. İsrail'in propaganda mekanizması bu tür uluslararası programları düzenleyerek en fazla karı sağlamaya çalışıyor ve Siyonist rejim İsrail'i tam bir liberal demokrasi olarak lanse etmeye çalışıyor. Buna ilaveten İsrail'in gerçek yüzü Filistin halkına baskı yapan baskıcı ve saldırgan bir rejimdir.
Şimdiye kadar İsrail rejiminin boykot hareketi Amerika Araştırmalar Derneği, Amerikan Antropoloji Derneği, Üniversite Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği de dahil olmak üzere bazı Harvard Öğrenci Dernekleri ve işgal toprakları dışındaki Harvard Derneği tarafından da desteklenmiştir. İşgalci Siyonist rejimin üniversite boykot hareketinin kurucuları, bu rejimin akademik ve bilimsel kurumlarının işgal yaklaşımını ve etnik temizliğini haklı çıkaracak şekilde bu rejimin suçlarına karıştığını vurgulamaktadır.
Boykot hareketi ayrıca Siyonist rejimin ekonomik sektörlerindeki büyük şirketlerin ve yatırımcıların rejimin baskı ve ayrımcılığının suç ortağı olduğunu vurguluyorlar. Bu nedenle İsrail rejimin ekonomik boykotu veya bu rejimle çeşitli alanlarda işbirliği yapan şirketlerin boykotu BDS'nin ana hedeflerinden biri olarak belirtilmiştir. İşgal altındaki topraklarda yabancı yatırımı durdurma veya azaltma, rejime küresel borç verilmesini engelleme ve Tel Aviv ile bölge ve dünya arasındaki ekonomik, ticari ve finansal işbirliğinin gelişmesini engelleme çabaları da şimdi gündemdedir.
BDS bu yaptırımların uygulanması halinde işgalci rejimin Filistin halkına ve haklarına daha fazla dikkat etmek zorunda kalacağını vurguluyor. Ekonomik yaptırımların en etkili önlemlerinden biri de Veolia, Orange ve CHR şirketlerinin Siyonist yerleşimcilerin inşasına katılımı tamamen durdurulması, Siyonist rejimle olan sözleşmelerinin iptal edilmesidir. BDS hareketinin ekonomik ambargosunun bir başka başarısı bazı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere bölgedeki İsrail yapımı mallara uygulanan ambargodur.
Siyonist rejim İsrail, Güney Kore'nin yanı sıra küresel gelişme ve araştırma alanında yatırım yapma hususunda büyük bir paya sahiptir. İsrail'in GZYH'sının %5.4'ü bu yoldan temin edilmektedir. Bu da bu rejimin küresel ürünler ve malların üretimindeki payının önemli olduğunu gösteriyor. Siyonist rejim ekonomisi ciddi şekilde kriz dönemini ayak basmıştır. Tabii ki küresel ekonomik bağımlılık, BDS hareketinin hedeflerinin hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin asıl engelidir.
Muhterem dinleyiciler, BDS hareketinin faaliyetlerini etkileme yönündeki ilk önemli adım olumlu propagandif çalışmalarıdır. Bu çerçevede bu medeni ve sivil hareketin amaçları açıklanmalıdır. Filistin halkının ülkelerini savunan ve bu ülkelere paralel olarak hareket eden kamuoyu, kurumlar ve kuruluşların birçoğu BDS hareketini doğru dürüst tanımıyorlar. Bu yüzden de bu sohbetimizde BDS hareketinin Siyonist rejime karşı bilimsel ve akademik boykot uygulama hedeflerini ele aldık.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejime karşı küresel yaptırım hareketi isimli seri sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı kısa dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'ani noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak ve böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlandırmak istiyoruz. Hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Yüce Allah'ın adı ve yadından sonra söyleyeceğimiz ilk söz, Allah-u Teala'ya teşekkür etmektir. Varlık aleminde ne varsa ondandır. İster cansız mahluklar, ister bitkiler, ister hayvanlar, ister gökler ve ister yer, her şey varlığını Allah'a borçludur. Yüce Allah arıya hangi bitkiden besleneceğini ve peteğini nasıl inşa edeceğini öğretmiştir. Allah-u Teala karıncaya kış günleri için yiyeceğini nasıl toplayarak depolamasını öğretmiştir. Buğday tanesini nasıl yeşereceğini ve başak vermeyi ve bir elma çekirdeğini nasıl bir ağaca dönüşeceğini öğreten O'dur. Ve yine gökleri bunca azametiyle yaratan ve her bir gezegen ve yıldızın konumunu ve yörüngesini belirleyen de Yüce Allah'tır. Allah-u Teala bizi pis bir sudan yaratan ve analarımızın karnına yerleştiren ve doğduktan sonra gelişmemiz için gerekli her şeyi sunan ve vücudumuzu hastalık etkenlerine karşı dirençli hale getiren veya vücudumuza kırılan kemiğimizi nasıl onaracağını veya kana ihtiyaç duyulduğumuzda nasıl kan üretebileceğini öğreten yegane yaratandır. Ancak bizim sadece cismi açıdan gelişmemiz ve ilerlememiz onun elinde değildir. Ve bunun yanında ruhumuzu terbiye etmek ve hidayete erdirmek de onun elindedir. Allah bize akıl ve şuur vermiş ve hidayete erdirmek üzere peygamberler ve semavi kitaplar göndermiştir. Bu ayetten şunları öğrenmekteyiz. Bizim ve varlık aleminin Allah'a olan ihtiyacı sadece bizi yarattığı için değil, gelişmemizin de onun elinde olduğu içindir. Allah'ın mahlukları ile ilişkisi daimi ve ebedidir. Dolayısıyla hepimiz onun nimetlerine şükretmeliyiz. Aslında sadece bu dünyada değil, kıyamet gününde ve ahiret aleminde de cennet ehli olanların kelamı şöyledir. Hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizin bir diğer bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.